Ayrım 14.
Silah var mı? Yok. Sizden önce gelenler hepsini alıp götürdüler. Emet kadın söze karıştı. Vallah billah yok. Dediği gibi hepsini aldılar. Aha ben şahidim dedi. Aynı adam tekrar sordu. Param var mı? Olacak işte bunun içinde dedim. Ve masamın çekmecesini gösterdim. Ve cebimden anahtarı çıkarıp önlerine attım. Bütün param orada bir tomar halinde duruyor. Herif çekmeceyi açtı ve tomarı çıkarıp masanın üstüne koydu. Emeti kadının gözleri yuvalarından fırlayacaktı. Bu esnada küçük Hasan da yatağın içinde birkaç defa doğrulup kalkmaya çalıştı, muvaffak olamadı. Başı tekrar yastığa düştü. Fakat iri siyah ve parlak gözleri acayip bir diklikte odakilerin üstüne saplandı. İki subaydan veya çavuştan biri. Bu çocuk kim? Emeti kadın hemen atıldı. Benim yavrumun yavrusu. Onun babası da sizin gibi askerdi. Seferberlikte şehit düştü. Sual soran bu cevabı pek aldırmadı. Omuzlarını silkti ve bana dönüp. Bu kadın kim dedi. Benim işlerime bakıyor. Bu sırada öbür askerler odanın içini araştırıyorlardı. Gene geçen seferki gibi kitaplar alt üst olmaya, eşyalar süngülenmeye başladı. Ben bunlara alışkın bir adam tavrıyla bakıyorum. Yalnız bu defter ellerine geçsin istemiyorum. Ona her ellerini uzatışlarında yüreğim ağzıma geliyor. Derken esvap dolabını, sandık ve bavullarımı açtılar. İçindekileri odamın ortasına yığdılar. Bu rahat ve telaşsız talan karşısında Emeti kadın hayretten hayrete düşüyor. İki dizi üstüne doğrulup ileriye atılmak, bir şey söylemek, bir müdahalede bulunmak istiyor. Ben otur karşıma diye işaret ediyorum. Tekrar iki büklüm olup kalıyor ve Hasan'ın kara gözleri parıl parıl dimdik bakıyor. Beni her şeyden ziyade bu gözler korkutuyor. Bana her şeyden ziyade bu gözler endişe veriyor. Yerimden kalkıp ona doğru uzansam belki bütün endişem, bütün korkum dağılacak. Kim bilir belki de odamın içindeki gürültüden hala soluk alıp almadığını hissedemiyorum ki. Hasan, Hasan diye seslensem mi? Ya cevap vermezse? Düşman askerleri odamın içinde dönüp dolaşıyor, daha bir şey arıyorlardı. Ben dedim ki, ne istiyorsunuz? İşte her şeyi aldınız. İçlerinden biri, bu eşyaları saracak bir şey dedi. Ben omuzlarımı kaldırdım. Artık o kadarını bilmem dedim. Fakat onlar benim yardımıma lüzum görmediler. İkisi üçü birden Hasan'ın yattığı yatağın çarşafını öyle bir el çabukluğuyla çektiler ki aman demeye vakit kalmadı. Zavallı çocuk yere yuvarlandı. Cansız bir cismin düşünden çıkan sağır boğuk bir ses güm. Emedi kadın ve ben hemen fırladık. Çocuğu yerden kaldırmak istedik. Lakin bu küçük vücut şimdiden kas katı olmuş, ağırlaşmıştı ve sırtı zıpak bir maddeyle sırılsıklandı. Lambayı yaklaştırıp bakınca gördüm. İki küreğinin ortasında bir küçük nokta, bir küçük ve siyah delik. Hasan'ın bütün kanları oradan akıp gitmişti. Yere serili şiltenin ortasında bu kandan zift gibi kapkara bir büyük leke hasıl olmuştu. Sesim boğazımı yırtarak bağırdım. Onu siz öldürdünüz, siz öldürdünüz. Beni haydi oradan vire diye bir kenara ittiler. Biri kafama bir yumruk indirmek için kolunu uzattı. Fakat gözü yerdeki cesede ilişir ilişmez dona kaldı. Birbiri ardı sıra küfürler savurarak dışarıya çıktılar. Bu çıkışın bir kaçıştan farkı yoktu. Küçük çobanın ölüsü bizi herhangi bir tecavüzden korumuştu. Küçük çobanın ölüsü. Emeti kadın onun başında ulumaya başladı. Ne uğursuz bir gece. Sanki hiç sabah olmayacak gibi. Sabah oldu ama ne sabah. Çığlıklar içinde bir sabah. Kadınlar bağırıyor ve çocuk hıçkırıkları köpek ulumalarına karışıyor. Sanki bir gemi batmak üzere. Sanki çılgın bir bestekar, iptidai bir orkestrada dünyanın sonunu çalıyor. Ben ve Emeti kadın bütün gece hiç gözlerimizi yummamışız. Ben susarak, o uluyarak Hasan'ın cenazesini beklemişiz. Sabaha karşı kadında uluyacak ses ve takat kalmadı. Bütün ağlamaları boğazından yukarı çıkmayan derin bir hırıltı haline aldı. Emeti kadın artık sus. İşte sıra bize geliyor. Hepimiz Hasan'la beraber gideceğiz dedim. Kadın dizlerinin üstüne dayanan başını kaldırdı. Ne dedin, ne dedin? Dediğim şu, bizi de öldürecekler. Sonra bütün bu köyü yıkıp yakacaklar. Ondan sonra bırakıp gidecekler. Aman kaçalım bari, bir yerlere kaçalım. Kaçsan kaç para eder? Sana köyde taş taş üstüne bırakmayacaklar diyorum. Bir yere kaçmış olsan da 2 gün sonra açlığından ölürsün. Vay bak, yangın kokuları gelmeye başladı. Sahi bir şey tütüyor. Oturduğum yerden kalkıp Hasan'ın gözlerini kapadım. Hiç bu kadar canlı bakan ölü görmemiştim. Gözleri kapandıktan sonra bile kirpiklerinin arasından acayip, endişe verici bir bakış sızıyor. Yüzünde hiçbir ızdırap izi yok. Sanki acı duymadan ölmüş gibi. Lakin yalnız bu çocukta değil, ben savaşta ölenlerin hemen hepsinin yüzünde bu sükuneti, bu tatlı sükuneti gördüm. Dudaklarında takallüs yerine rahat bir gülümseme, bir güzel rüyaya dalmış adamın gülümsemesi. Ölüm, belki cismani hazların en büyüğü. Belki, kim bilir, bakalım şimdi göreceğiz. Küçük Hasan'ın yüzünü bir gazete parçasıyla örtüyorum. Çünkü odada bir partal keçe, bir kirli havlu bile bırakmadılar. Dışarıda çığlıklar devam ediyor. Ara sıra tanıdığım insanların seslerini duyar gibi oluyorum, kulak kabartıyorum. İşte bir adam avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ateş camiyi sarıyor, suyu buraya getirin, bu yana. Bu bizim imamın sesi, derken bir başkası. Ülen samanlık tutuştu, gidiverin, gidiverin. Bu Bekir Çavuş'un sesi, öbür taraftan muhtar. Bizim hatun içeride kaldı yahu, ne yapsak ki, diye bağırıyor. İçimden muhtarın kötürüm karısı artık ölebilir diyorum. Birden ve uzaktan uzağa Zeynep kadının sesini duyar gibi oluyorum. Donguzlar, donguzlar, aha şimdi de bizden yana geldiler. Bir atlayışta soluğu kapının önünde aldım. Tam eşiği atlayıp geçeceğim anda insana benzer acayip, katı ve şekilsiz bir şeyle karşı karşıya geldim. Az kalsın çarpacaktım, durdum. Süleyman, sen misin? Bir sivrisinek vızıltısı bana cevap verdi. Bizim odayı ateşlediler. İzin verirsen aş evinde bir kenara yatıvereyim. Süleyman bir pis yorgana sarılmış, incecik bacakları üstünde titriyordu. Git, git yat. Ama burası daha salim değil ki. Neredeyse buraya da gelirler, ateşe verirler. Ve bunu söylerken aklıma defterim geldi, döndüm. Onu masamın üstünde kitap, kağıt ve gazete yığınları arasından bulup çıkardım. Bütün uzunluğunca gömleğimin altına, göğsümün üzerine yerleştirdim. Sonra durdum, düşündüm. Daha ne yapacaktım? Ha, yanıma bir kalem alacaktım. Kim bilir, bir daha artık buraya dönemem. İşte yarısına kadar yontulmuş bir kurşun kalem duruyor. Onu alıp pantolonumun cebine soktum. Şimdi artık bir daha dönmemek üzere gidebilirim. Hayatımın son dakikasına kadar başımdan ne gelip ne geçecekse bu küçük kalemle bu kapsız deftere yazacağım. Gece karanlıkta bu milli facianın bütün esrarını buraya dökeceğim. Onu bir taşın altına bırakacağım. Çok geçmez. Hayır, hayır. Ya 2 ya 3 gün sonra buralarda tekrar Türk askerlerinin çarık sesleri duyulacaktır. Bunlardan bir kısmının yolu mutlaka buraya uğrayacaktır. Ve bu zavallı viraneyi gezip görmeden geçip gitmeyecektir. İşte tam bu gezintilerin birinde tıpkı Mehmet Ali'ye benzeyen yağız bir er bu defteri bularak subayına koşacaktır. 32 dişini birden gösteren bir tebessümle sırtarak "Efendi, efendi, şuna bakıversene, acep nedir ki?" diyecektir. Subay defterin yapraklarını yavaş yavaş çevirmeye başlayacaktır. Bu merak defterin son yapraklarına doğru derin bir heyecan halini alacaktır. Ondan ricam şudur ki, burada bana bir yabancı muamelesi ettikleri, beni kendilerinden sanmayıp daima manevi bir ezaya mahkum kıldıkları için köylülere bir öfke bağlamasın. Onları ben küçük sırtmacın ülüsü başında affettim ve bu umumi facia anında hepsine, hatta Salih Ağa'ya bile hakkımı helal ediyorum. Bunların hiçbiri ne yaptığını bilmiyor. Eğer bilmiyorlarsa kabahat kimin? Kabahat benimdir. Kabahat. Ey bu satırları heyecanla okuyacak arkadaş, senindir. Sen ve ben onları yüzyıllardan beri bu yalçın tabiatın göbeğinde herkesten, her şeyden ve her türlü yaşamak zevkinden yoksun bir avuç kazazade halinde bırakmamışız. Açlık, hastalık ve kimsesizlik bunların etrafını çevirmiş ve cehalet denilen zifir karanlık içinde ruhları her yanından ürülü bir zindanda gibi mahzup kalmışlar. Bu zavallı insanlardan sevgi, şefkat ve insanlık namına artık ne bekleyebiliriz? Bu iklimin çoraklığı ruhlarını kurutmuş, bu ıssızlık ve gurbet onlara müthiş bir egoizm dersi vermiştir. Onun için her biri kendi yuvasında bir kunduza dönmüştür. Defteri koynuma ve kalemi cebime yerleştirdikten sonra dışarıya çıktım. Ve ağır ağır yangın kokularının, dumanların, çığlıkların geldiği tarafa doğru yürüdüm. Bütün köylüler, kadın erkek, çoluk çocuk meydanlığa toplanmışlardı. Kadınlar buraya ateşten kurtarabildikleri eşyaları yığıyorlar ve bu iş bittikten sonra her biri kendi eşyasını teşkil ettiği küme üstünde oturup ağlıyordu. Erkekler artık uğraşmanın, karşı koymanın faydasızlığını anlayıp elleri böğürlerinde ayakta duruyorlardı. Ben bunlara doğru gittim. Etrafımızı çeviren düşman askerlerinin halimizle alay eder gibi tavırları vardı. Kimi süngüsünün ucuyla kadınlardan veya çocuklardan herhangi birini korkutuyor, kimi nişan alacak gibi tüfeğini şunun bunun üzerine çeviriyordu. İşte çığlıklar hep bir ağızdan o zaman kopmaya başlıyordu. Arada bir gene onlardan birkaçı aralarına girip yangından kaçırılmış eşyayı almaya kalkışıyordu. Kadınlar, "Vermeyiz, canımızı alın gayrı vermeyiz. Aha bir kuru canımız kaldı, onu da alın," diye saçma sapan bir takım şeyler söylüyorlardı. Bu sözlere derhal tekmeler ve yumruklar cevap veriyordu. Bunun üzerine bir çığlık daha kopuyordu. Birisi Zeynep kadının önüne dikilip sordu. "Yüzüme neden öyle öfkeyle bakıyorsun? Altınlarını aldık diye mi? Sen de daha çok var biliyoruz." Zeynep kadın, "Gözünüze dizinize dursun donguzlar," diyordu. "Domuz mu? Biz domuz ha. Al sana, al sana." Ve Zeynep kadın bir sürü tekmeler yumruklar altında bunalıp kalıyordu. "Hele şuna bak, kız ne örtünüp duruyorsun öyle." Bir başka gavur bu sözlerle Emine'ye yaklaşıyor. Emine bir mahşer içinde büzüle büzüle, kapana kapana şekilsiz bir şey, bir bohça haline almıştı. İsmail erkekler arasında ayakta duruyor, yan gözle başlayan sahneye bakıyor. "Haç suratını aç bakayım." Bu adam bir Ermeni şivesiyle konuşuyordu. Elini Emine'nin başına doğru uzattı. Ben köylülerden birine yaklaşıp yavaşça, "Yahu bunların subayları filan nerede?" dedim. "Bilmiyorum gayri." Biraz ötede gözüme Bekir Çavuş'un dik bıyıkları ilişti. İşaret ettim, yanıma geldi. "Bunlar böyle başıboş mu? Kumandanları yok mu?" "Var. Demin buradaydılar. Şimdi te orada porsun yanında oturuyorlar. Ben gidip şikayet edeceğim. Nafile dinlemezler." "Yok yok, ben gidip şikayet edeceğim." Kalabalığı yarıp Bekir Çavuş'un gösterdiği yana yürüyorum. Derhal 3-4 asker birden etrafımı çeviriyor. Tesadüf. Bunlardan hiçbiri Türkçe bilmiyor. Onlar Rumca bir şeyler soruyorlar. Ben Türkçe bir şeyler söylüyorum. Anlaşmak kabil değil. Nihayet işi Fransızcaya döktüm. Gene anlamadılar. Sonra işaretle ve tek tük hatırıma gelen Rumca kelimelerle kumandanlarına gitmek istediğimi anlattım. Onlar belki kumandanlarının beni çağırdığını söylediğime hükmettiler. Benimle yürümeye başladılar. Subaylar Bekir Çavuş'un işaret ettiği yerde derme çatma bir çadırda oturmuşlar, bir şeyler yiyorlar. Daima yanımdaki askerle beraber yanlarına yaklaştım. Fransızca, "Müsaade ederseniz sizinle bir iki söz konuşmaya geldim," dedim. 4 kişiydiler. Dördü birden ayağa kalkıp telaşla bana doğru yürüdü. İçlerinden biri, "Siz kimsiniz, burada işiniz ne?" dedi. "Ben gördüğünüz gibi bir sakat askerim. Bu köye çekilmiş oturuyorum ve size askerlerinizin köylülere ettikleri ezadan şikayete geliyorum." "Ne gibi, ne gibi?" "Haydi köyü yaktınız. Para ve yiyecek namına ne varsa aldınız. Fakat şu biçare insanlara eza edilmesinin mana ve lüzumunu anlamıyorum." Subay kaşlarını çattı. "Yunan askeri öyle şey yapmaz, yanlışınız var," dedi. "Nasıl yanılmış olabilirim? Şimdi gözümle gördüm. Bir çoban çocuğu benim evimde öldürülmüş yatıyor. Eh, kim bilir neler yapmıştır. Bize husumet gösterenlere karşı en şiddetli tedbirleri almakta mazuruz. Biz oyun oynamıyoruz, savaşıyoruz." "Köyü yakmanızı, zahiresiz ve parasız bırakmanızı anlıyorum. Fakat tekrar ediyorum ki kadınlara ve çocuklara edilen eza ve cefaları lüzumsuz bir zulüm telakki ediyorum." "Rica ederim, kelimelerinizi tartarak söyleyin." Arkasına dönüp bana yol vermek isterken birden hatırına önemli bir şey gelmiş gibi, "Durun durun, biraz gelir misiniz buraya?" dedi. Ve arkadaşlarına Rumca bir şeyler söyleyerek beni gösterdi. "Siz bir subaysınız öyle mi? Ne zaman? Nerede?" "Umumi harpte, muhtelif cephelerde bulundum. Kolunuzu nerede kaybettiniz?" "Çanakkale'de," dedim. "Ha ha, öyleyse siz mükemmel bir kemalistsiniz." "Pir kemalist mi?" "Evet. Fakat Çanakkale'de harp ettiğim için değil, sade bir namuslu Türk olduğum için." Subaylar güldüler. Pa pa pa. Siz tahmininizin üstünde bir ateşli patriot musunuz? Suratımı asıp önüme baktım. Subay devam ediyor. Şu halde niçin cephenin öbür tarafında bulunmuyorsunuz? Ben gene susuyorum. Subay devam ediyor. Mutlaka bizim buralara geleceğimizi tahmin etmediniz ve rahatınızı bozmak istemediniz. Lakin görüyorsunuz ki geldik ve isteseydik daha ileriye gidebilirdik. Ben susmakta ısrar ediyorum. Gidemezdik mi sanıyorsunuz? Öyle bir giderdik ki. Fakat bizim maksadımız fütühat değil. Biz barışı temine çalışıyoruz. Kaç yıldır dövüşmekten bıkmadınız mı? Siz Türkler dövüşmekten başka bir şey bilmez misiniz? Bütün cihan barış istiyor. Yalnız siz Kemalistler ateşe devamda inat ediyorsunuz. Subaylardan biri daha atıldı ve gayet fena bir Fransızca ile. Günün birinde aklınız başınıza gelecek ama iş işten geçtikten sonra dedi. Siz gittikten sonra dedim. Ne dedin ne dedin? Biz gittikten sonra mı? Haha biz nereye gidecekmişiz? Bizi buraya büyük Avrupa devletleri sizin aklınızı başına getirmeye gönderdiler. Bu insani görevi başarmadan bir yere gidemeyiz. Çok teşekkür ederiz. Fakat şu dumanı tüten köyde yaptığınız şenaatler büyük devletlerin emriyle mi? Bana ilk hitap eden subay tekrar ayağa kalktı. Kepini başına geçirdi. Haydi gidelim bakalım neymiş bu şenaatler dedi. Ben önde, o arkada köye doğru yürüyoruz. Gittikçe tekrar kulağıma çığlıklar gelmeye başlıyor. Subaya döndüm. Hep şirrettiklerinden, hep şirrettiklerinden dedi. Eminim oraya vardığımızda bütün bu gürültüleri haklı gösterecek hiçbir müsbet vakaya tesadüf edemeyeceğiz. Gerçi köylüler arasında küçük Hasan'dan başka ne bir ölen ne bir yaralanan vardı. Ve askerlerin halka yaptıkları şey nihayet zalimce bir sataşma hududunu aşmıyordu. Lakin düşman askerlerinin asıl bu tarz hareketleridir ki bana herhangi bir katliamdan daha ağır, daha acı geliyordu. Subay, sözde ciddi bir tahkikata başlayan bir adam gibi Türkçe bilen askerlerden biri vasıtasıyla köylüleri birer birer sorguya çekti. Kamçısının ucuyla soracağı kimseye kalk işareti veriyordu. Sonra sorularını sıralıyordu. Adın ne? Kaç yaşındasın? Seni döven veya yakınlarından birine bir kötü muamele eden oldu mu? Bir şeyden şikayetin var mı? Tercüman bu garip soruları Türkçe'ye çevirdikçe benim kanım dalga dalga tepeme çıkıyor. Ortaya atılıp her sorguya çekilen köylü yerine cevap vermekten kendimi güç zapt ediyorum. Hele köylünün açıkça dobra dobra söylemeye başlarken tercümanın yavaş sesle dönüp büsbütün başka şekilde anlatması beni çileden çıkardı. Subaya doğru döndüm. Bu yaptığınız bir komediye benziyor dedim. Bu adam köylüyü istediği gibi konuşmaktan men ediyor. Bin bir türlü tehditle sözlerini ağzına tıkıyor ve birçok sözleri de size yanlış naklettiğinden eminim. Subay yüzüme sert sert bakmakla yetindi. Tekrar askerlerine dönüp sen buna bakma der gibi bir şeyler söyledi ve kaba ve gülünç oyununa devam etti. Köylülerin kimi kekeliyor, kimi aklınca bir politika yapmak için bir şeyden şikayetçi olmadığını söylüyor. Kadınlar ise hemen umumiyetle ağlamaya başlıyorlar. Yalnız Zeynep kadın ağlamadı. Bir Orta Anadolu kıraçlığını andıran çehresi her zamankinden daha sert, daha yalçındı ve sesi bir dişi kurdun ulumasına benziyordu. Evimi yaktınız, harman yerindeki buğdayımı yaktınız, bütün paramı altınımı aldınız. Gelinlik kızlarımın boyunlarındaki mahmudiyelere kadar neyimiz varsa çaldınız. Şimdi de gelmişsiniz, şu altımdaki yatağı yorganı almaya çalışıyorsunuz. Donguzlar, donguzlar. Tercüman, kadın çok ileriye varma diyor. Bu söylediklerini olduğu gibi kumandana anlatırsam seni berbat eder, aklını başına al. Hele hele, şu dediğine bak. Benim bundan sonra neden korkum olacakmış? Göğsünü bağrını açarak, aha, al canımı, al canımı. Tercüman kendi kendine söylenir gibi. Peki peki hadi otur yerine amma belaya çattık ha diyordu. Fakat Zeynep kadın bir nevi cezbe halindeydi. Mal gittikten yiyecek içecek kalmadıktan sonra canın ne hükmü olur? Şimdi de namusumuza ırzımıza el uzatmaya başladınız. Kızlarına ve gelinlerine dönerek ne susuyorsunuz söyleyin be. Sus vire kadın sus. Tercüman bir başkasına geçmek istiyor. Zeynep kadın bu sefer Emine'yi göstererek aha buncağıza kaç defa bizim gözümüz önünde dokunmak istediler diye bağırdı. Tepeden tırnağa kadar titredim. Tekrar subaya dönerek Bu kadının hiç değilse heyecanı size bir şey ifade etmiyor mu dedim. Tam bu sırada 100-150 adım ötede bir köşe başında Emet'i kadın küçük Hasan'ın ölüsünü sırtına yüklenmiş bin zahmetle iki büklüm yürümeye çalışıyordu. Amanın, amanın. Koşarak yanına vardım. Beni önünde görünce senin evde yanıyor, senin evi de yaktılar, çocuğu zor kurtardım. Vay anacığım vay diye söylendi ve sırtındaki dramatik yüküyle Shakespeare'in cadılarından biri gibi yere yuvarlandı. Çocuğu bir kenara yatırdım ve kadını omuzlarından tutup taşa dayadım. Aman, amanın ne de ağırmış bu çocuk. Hiç de böyle değildi. Saatlerce arkamda kucağımda taşırdım da of demezdim. Şimdi bak, şuracıktan şuracığa yürüyemedim. Dizlerim kesiliverdi. Aman yatış, evin yanıyor. Kesik kesik, soluya soluya konuşuyordu. Belki birkaç parça eşyamı kurtarabilirim ümidiyle eve koştum. Lakin çok geç kalmıştım. Parça parça alev dilimleriyle yalanan koyu bir duman küçük kerpiç binayı çepeçevre sarmıştı. Yapacak bir şey kalmamıştı. Geriye dönmek üzereyken hatırıma eşeğim geldi. Ahır tarafını henüz büsbütün ateş sarmamıştı. Bir tekmede kapıyı ittim. Dünyadan habersiz hayvan telaşsız, kaygısız bana bakıyordu. Onu ite kalka zorla dışarıya çıkardım. Ya Süleyman? Avazım çıktığı kadar bağırdım. Süleyman, Süleyman! Hiçbir ses bana cevap vermedi. Gözlerim dumandan yanarak akıyordu ve hançerem zifir tıkalı bir boruya dönmüştü. Artık sesim çıkmıyordu. Sarhoş gibi sendeleyerek Emet'i kadını ve Hasan'ı bıraktığım noktaya döndüm. Bir de baktım ki Emet'i kadın yapayalnız saçını başını yoluyor. Aldılar, aldılar götürdüler yavrumu. Nereye götürdüler? Ne yapacaklar? Dizlerim tutmuyor ki arkalarından koşup erişeyim. Emet'i kadın, ben gidip anlarım. Ve tekrar meydanlıktaki kalabalığa karışıp rast geldiğime soruyorum. Yahu Hasan'ın cenazesini alıp gitmişler. Gördünüz mü? Ahmak ahmak yüzüme bakıyorlar. Hangi Hasan, ne cenazesi? Hiçbirinde anlayış namına bir şey kalmamış. Sanki her birinin kulağı ile beyni arasında bir uçurum açılmış gibi. Demin halkı çevirmiş olan düşman askerlerinden de eser yok. Hepsi bir yana dağılmış. Ben Hasan'a dair bir bilgi almak için bizim köylülerden ümidi kesip onlara koşuyorum. Birinden öbürüne gidiyorum. Kah Türkçe, kah Fransızca, kah yarım yamalak bir Rumca ile soruyorum. Hepsinde benim bu telaşımla alay eden bir tavır var. Hiçbirinden ciddi bir cevap alamadım. Nihayet Emet'i kadına görünmekten korkarak ben de gittim köylülerin arasına sokuldum. Kendime bir yer bulup oturdum. Şimdi herkese bir ne yiyeceğim endişesi var. Dün akşamdan beri ağızlarına bir lokma koymamış çocuklar durmaksızın ağlıyorlar. Koca karılar Zeynep kadından örnek alıp mütemadiyen sövüp sayıyorlar. Genç kızlar, genç kadınlar gözleri korkudan büyümüş, ürkek ürkek etraflarına bakınıyorlar. Erkeklere gelince hep bir arada yavaş yavaş konuşmaya başlıyorlar. Bana hiç kimse bir şey söylemiyor. Omuz omuza, diz dize oturmuş olmamıza rağmen ben hala her birinden yüzlerce fersah uzaktayım. Yalnız Emine ile aramızda gizli bir aşinalık bağı gerilmiş gibi. Kalabalığın içinde yan gözle birbirimize bakıyoruz. Fakat bu ani ve gelip geçici bakışlarda neler yok.